Ayrım 43,
sayfa 295. Bir hafta sonra Adelia ve ailesi Amerika'dan döndüler. Nas henüz nekaat devresindeydi. Beklediklerinden daha hızlı gelişme gösteriyordu. Amerika'daki doktorlar da Naz'ın durumunu çok beğenmişler. Zafir'in ameliyattan vazgeçmesini ve mutlu halini görünce de çok rahatlamışlardı.
Rina ile Zafir, Columbia Üniversitesi'ne karşılaştıklarından beri hiçbir dakika birbirlerinden ayrılmamaya dikkat ediyorlardı. Karşıdan izleyenler için onlar çok sevimli iki muhabbet kuşu gibiydiler. Vatanlarını çok özlemişlerdi. Herkes bir hareketi ve sözüyle bunu anlatıyordu. Ancak 10-15 gün sonra eski düzenlerine dönmüşlerdi ama Canferize ve Zafir ve hatta Rina için yeni bir hayatın hazırlığı başlamıştı. Evlilik işini fazla uzatmak istemiyorlardı. Hemen ön hazırlıklara başladılar. Doktor Yeşim, Bucky'nin karşısındaki daireyi kiralamış, o da hızla taşınmak için çalışmalara başlamıştı. Şu anda apartman sakinleri içinde en mutsuz olan insan, banka müdürünün eşi Sibel Hanım'dı. Sibel Hanım, ailenin düzenini sağlamakta zorlanıyordu. Ferhat'ın düzelmesi şöyle dursun, her gün daha kötüye gidiyordu. Çalışmak için ciddi bir gayret etmediği gibi hiç de üzerinde durmuyor, annesinin elindeki 3 kuruşu bazen yalvararak bazen de zorla, hatta birkaç defa da gizlice alacak kadar ahlak sınırlarında zorlamaya başlamıştı. Şüphesiz isyanı, saldırganlığı da artarak devam ediyordu. Sibel Hanım kendi kendine şöyle bir karar aldı. Oturdukları daire Üsküdar'ın en güzel semtlerinden birinde, geniş ve şahane manzaralı bir daireydi. Çok isteyerek almış, özenerek döşenmişlerdi. Ancak eşin ölümüyle her şey tersine dönmüş, üstüne üstelik Ferhat da içinden çıkılmaz bir duruma gelmişti. Bu daireyi satıp daha mütevazı bir yer almaya ve kendisinin de yapabileceği bir iş bulmaya karar vermişti. Kızı bu yıl fakülteyi bitirecekti. Serhat'ın ise daha 3 senesi vardı. Yani Serhat da fakülteyi bitirinceye kadar aileyi idare edebilse belki sorunlarla halledilmiş olurdu. Serhat'a yazdırdığı satılık daire ilanlarını cama yapıştırırken dayanamamış ağlamaya başlamıştı. İçinden "Bu evi ne hallerle ne hayallerle almıştık" diye söylendi. Bir yıl sonra Rina, eli karnının üzerinde iki yana sallanarak Dostlar Apartmanı'nın 2 numaralı dairesinin kapısından çıktı ve dikkatli adımlarla 1 numaralı daireye geçti. 7 aylık hamileydi. Kendisi kilo almamıştı ama karnı büyüktü ve doktoru erken doğum yapabileceğini söylediğinden beri karşı dairede oturan kayınvalidesi Canferize büyük bir itina ve sevgiyle Rina'ya bakıyordu. Zafir'in işleri çok iyiydi. Yeni yeni Türkçe'ye giren ve daha çok giyim sektöründe kullanılan butik kelimesi Zafir'in kuyumcu dükkanı için de kullanılıyordu. Tasarımını bizzat kendisi yapan Zafir bayağı ün yapmış, Türkiye dışından aldığı sipariş miktarı da %50 artmıştı. Böyle bir artış üretimde bazı sıkıntılar yaratsa da Zafir şimdilik canla başla çalışıyor, bir taraftan da yerine yeni ustalar yetiştirmeye gayret ediyordu. Rina ve Zafir çok mutluydu. Tek sorun Zafir'in eşine ve evine yeterince zaman ayıramamasıydı. Amerika'dan döndükten sonra Canferize ve oğluna 2 ayrı daire kiralamak veya almak için araştırmaya başladıkları sırada banka müdürlerinin 1 numaralı daireyi sattırılığa çıkarması çok iyi bir tesadüf olmuştu. Hala müteahhitin mülkiyetinde olan 2 numaralı daireyi ise diğerinden fazla para vererek güçlükle almışlardı. Canferize ve Zafir'in bütün isteği Adelia'ya yakın olmaktı. Şüphesiz önü açık olan evin manzarası, genişliği ve güzelliği de çok büyük etkendi. Doktor Yeşim Hanım, anneannesi Dilşat Hanım ile beraber kısa zamanda Dostlar Apartmanı'na yerleşmişti. Dilşat Hanım bir İstanbul hanımefendisiydi. Bilgisi, görgüsü, sohbetiyle hemen dikkat çekebiliyordu. Yeşim Hanım ise güzelliği, zarafeti ve kültürüyle apartman sakinlerinin gönlünde taht kurmuştu. Yeşim Hanım'ı sevmeyen iki insan vardı. Birisi Hülya, diğeri de Fatma Hanım. Fatma Hanım, hizmetkarın oğlu diye küçümsediği Doktor Baki'nin asistanı Yeşim Hanım ile yakınlaşmasından bayağı rahatsız olmaya başlamıştı. Hülya ise karma karışık olan, bugüne kadar tahlilini yapamadığı, şimdi ise Arap saçına dönen duygu yoğunluğu içinde ne yapacağını, ne yapması gerektiğini bilmez haldeydi. Tek bildiği şey huzursuz ve üzgün olduğuydu. Derslerini ihmal etmemeye çalışıyordu. Gerçi bu gayretin altında Doktor Baki'ye mahcup olma korkusu vardı ama sebep ne olursa olsun dersleri iyi gidiyordu. Onun şu andaki en büyük problemi duygularını tahlil edip bir türlü anlayamamasıydı. Net olarak tek fark ettiği şey Ferhat'tan uzaklamaya başlaması, eskisi gibi kendini çeken o gücün azalıyor olmasıydı. Her dakika bir şeyi bahane ederek ağlama krizleri geçiriyordu. Ferhat da hala görüşüyordu. Ferhat ve ailesi dostlar apartmanından ayrılmalarına rağmen sık sık fakültenin önüne eski arabasıyla gelip Hülya'yı alıyordu. Ne yazık ki Ferhat'ın durumu her gün daha kötüye gidiyordu. Her buluşmalarının sonucunda kavga çıkıyor, Hülya hızla yanından kaçıyordu. Son günlerde sevişmesi ve içki içmesi, hatta kendi aldığı adı hiçbir zaman söylenmeyen haplardan alması konusunda fazlaca ısrarcı, hatta zorlayıcı olmaya başlamıştı. Girip çıktığı yerler hiç hoş yerler değildi. Hülya'yı zorla oralara götürmek için baskı yapıyordu. Hülya kolundaki saate baktı. "Aman Allah'ım, dersi kaçıracağım." diyerek hızla daire kapısından çıktı ve tam kapının önünden geçen Baki'ye çarptı. Yanında Yeşim Hanım vardı. Hülya, "Affedersin Baki abi, geç kaldım da aceleden oldu. Tekrar özür dilerim." dedi. Baki günlerce dikkatle bakmadığı Hülya'nın yüzüne baktı ve ilk gördüğü şey gözlerindeki mutsuzluk ve zayıflamış olduğuydu. İçinden kim bilir o hayvan neler yapıyordur diye geçirdi. Üzülmüştü. Fakat Hülya'ya ne zaafını ne de sevgisini belli etmemeye kararlıydı. Fazla önemsemeyen bir tavırla "Bizimle gelebilirsin Hülya." dedim. Hülya biraz düşündükten sonra galiba Onur'u, kızgınlığı bırakıp gitmeliyim yoksa dersi kaçıracağım diye karar verdi. "Sizi rahatsız etmeyeyim?" diye sordu. "Yok canım, bizi nasıl rahatsız edebilirsin ki? Arkada otur ve derslerini gözden geçir." Hülya arka koltuğa geçmiş, anatomi kitabını açmıştı. Ama ne okuyor ne de okulduğunu anlayabiliyordu. Kitabın sayfalarına gözyaşları damlamaya başlamıştı. İçinden kolumdan tutarak yanına oturtmuştu beni. Şimdi de arka koltuğu gösterdi ve hala tek kelime etmeden Yeşim Hanım ile hararetle sohbet ediyor. "Hani o büyük aşk? Nerede kaldı?" diye söyleniyordu. Hülya bu ruh halindeyken akşam olmuştu. O akşamüstü fakülteden çıkarken yine Ferhat'ı kendisini bekler buldu. Bu sefer arabası yoktu. "Darling, bugün arabasız." "Neden? Bir yerlere mi çarptın?" "Hayır, benzin param yoktu. Sende olduğunu bilsem alırdım." "Bende de nereden olsun? Hala bir öğrenciyim. Ama arabayı soruyorsun. Sadece meraktan." "Ya, öyle mi?" "Bundan sonra beraberken harcadığımız her şeye sen de katkıda bulunacaksın. Ferhat, ben bugüne kadar senden bir şey istemedim. Cebimde de hiçbir zaman ihtiyacım olandan daha fazlası bulunmaz. Anneni zorla, babanı zorla, bir şekilde bul. Ben öyle bir şey yapamam. Buraya kadar gelmezsin, olur biter. Hem hala bir iş bulamadın mı? Ben senin aradığından da emin değilim." "Ha, para bitti, aşk bitti. Yani öyle mi?" "Çeşitli sebepler sıralamaya başladın. Aşk bitmediyse bile bitmek üzere. Ama paranın bittiğinden değil, senin bu saygısız, sorumsuz, kaba ve tembel hallerinden bitiyor." Ferhat tam üniversitesinin kapısı önünde ve yüzlerce talebenin önünde Hülya'ya öyle bir tokat attı ki çevresindeki insanlar dönüp baktılar. Gencin biri yanlarına yaklaştı. Ferhat'ın karşısına dikildi. Havada olan ikinci tokada hazır kolunu tutup aşağıya indirdi. "Sen ne yapıyorsun? Bir genç kıza el kaldırılır mı? Sana ne ulan? Bu ülkede amma da aşifteleri koruyan gönüllü insanlar var. Çabuk buradan defol, yoksa bu gençler seni burada linç ederler. Üçe kadar sayıyorum."
1. İki. Üç.
Ferhat çevresine göz gezdirdi. Gerçekten onlarca çift göz üzerindeydi. Hızla caddenin karşısına geçmeye başladı. Hülya hıçkırı hıçkırı ağlıyordu. Bacım nereye gidecektin? Üsküdar'a. Hadi seni arkadaşın arabasıyla Eminönü iskelesine bırakalım, oradan karşıya geçersin dedi. Hülya gözlerinde yaşlarla tanımadığı bir gencin arabasına bindi. İçinde iki de kız olan arabanın arka koltuğunda ağlaya ağlaya Eminönü'ne kadar geldi. Hülya arabadan inerken, bacım benim adım Sedat, sen galiba hocam Baki Bey'in akrabası olan genç kızsın değil mi? Ben de sizin hemşehrinizim. İstersen seni fakülteden çıkışta buraya bırakabiliriz. Tabii ki dönüş saatimiz uyarsa. Hülya, teşekkür ederim. Sağ olun diyerek Eminönü Üsküdar vapuruna doğru koşmaya başladı. İçini bir korku sarmıştı. Ya bu genç doktor Baki'ye bu durumu anlatırsa, bu yüzden yine tedirgin ve mutsuz bir şekilde evine gelmişti. Annesi eskisine göre oldukça düzelmişti. Kocasına karşı ise gerçek bir köle, bir cariye gibi davranıyor, etrafında dört dönüyor, bulduğu her şeyi okumaya çalışıyordu. Fakat kızlarla pek de anlaşabilen, onların sorunlarını çözmeye yardımcı olabilen bir anne olamıyordu. Birdenbire bu kadar mucize de fazla olurdu zaten. Hülya eve girdiğinde Fatma Hanım karnıyanık hazırlamakla meşguldü. Hülya, mutfağa gel de beraber bir çay içelim dedi. Hülya 10 dakika sonra mutfağa geldi. Annesine ve kendisine çay koyarak sandalyeye oturdu. Fatma, biliyor musun? Bugün Zehra geldi. Bunda ne var anne? Hep görüşüyorsunuz zaten. Ama yeni haberler var. Galiba doktor Baki o kızla evlenecekmiş. Zehra da çok memnun. İnşallah olur diyor. Salak, sen hala o sokak itinin peşinden gez. Hülya şaşkın bir şekilde, anne hani hizmetkarın oğluydu? Yoksa birdenbire İstanbul valisinin oğlu mu oldu diye sordum. O zaman Baki'nin ne kadar mükemmel bir genç olduğunu anlayamamıştım. Mükemmel olmaya her zaman mükemmeldi. Ancak bu senin için kimin oğlu olduğunu değiştirmemişti değil mi? Gerçi benim için bu konu oldukça komik. Kimin oğlu olursa olsun yeter ki insan olsun. Hülya aslında üzülmüş ve meraklanmıştı. Yeşim Hanım'a evlenme teklif etmiş mi? Şimdilik hayır. Zehra'ya göre muhakkak edecekmiş. Zehra da çok beğeniyor. Neredeyse zevkten uçacak. Hülya birden ayağa kalktı. Anne, bunlardan bana ne? Çok dersim var.
Odama çekileceğim.
Fatma arkasından uzun uzun baktı. Salak, elinden neyi kaçırdığının farkında değilsin diye söylendi. Ertesi günü doktor Baki, asistanların ikisi arkasında Yeşim Hanım yanında olduğu halde viziteye çıkmıştı. Tam odasına girerken Sedat yanına yaklaştı.
Hocam,
sizinle kısa bir şey konuşacağım. Vaktiniz var mı? Tabii gel. Sedat özet olarak dün yaşananları anlattıktan sonra, hocam, o genç kız sizin uzaktan da olsa akrabanız da değil mi? O çocuk, affedersiniz ama itim biri. O güzel kızı bunun elinden kurtarmak gerekir. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Siz makamınız icabı böyle işlerin içine giremezsiniz. Ama ben yaparım veya yaptırırım. Baki kıpkırmızı olmuştu. Yeşim ile arkadaşlık ettiğinden beri Hülya'yı az da olsa unutmaya başladığını zannediyordu. Gerçi hiçbir zaman doktor Yeşim ile bir flört, bir sevgili durumuna girmemişti ama günlerinin çoğunu beraber geçiriyorlardı. Zehra ablasıysa bu ilişkinin ciddiye dönmesi için çok büyük çaba sarf ediyor ve doktor Yeşim'e haddinden fazla samimi ve iyi davranıyordu. Doktor Baki, Sedat birer kahve içelim mi diye sordu. Hocasının kahve içme teklifi çok hoşuna gitmişti. Öbür asistanlar arasında bu bir ayrıcalık olabilirdi. Benim için zevk olur hocam. Sedat, o çocuk hakkındaki düşündüklerin çok doğru. Hatta ben daha da kötü şeylerden şüpheleniyorum. O çocuk galiba uyuşturucu kullanıyor ve Hülya'ya da alıştırmış olabilir. Veya alıştıracaktır. Onun uyuşturucu kullandığına emin olabilirsek bir hastaneye yatar, o zaman Hülya da kiminle dans ettiğini anlamış olur. Çok kolay hocam. Nasılsa bir iki gün içinde yine buralarda damlar. Talebelerden birkaçıyla büyük bir kavga çıkarır. İşte o zaman kolaylıkla birkaç tel saçını kopartırız. Asistan Sedat 4 gün sonra hocasının kapısında yine belirmişti. Hocam istediğinizi getirdim. İki ayrı kayıda sarılıp paketi doktor Baki'ye uzattı. Bu Hülya'nın saçı. Eminim onu da tahlil ettirmek istersiniz. Bu da o itin. Bucky paketleri aldı, Sedat'a teşekkür etti. Hülya'nın saçını nasıl aldınız diye sordu Bucky. O akşam onu Eminönü iskelesine götürürken iki kız arkadaşımız da arabadaydı. Biriyle dost olmuşlar. Ondan yardım istedim. Doktor Bucky az da olsa rahatlamıştı. Zira Hülya'nın şimdi de Sedat'la arkadaşlık etmeye başladığını düşünmüş, çok üzülmüş ve endişelenmişti. Doktor Bucky az da olsa rahatlamıştı.